Ayrım 36, sayfa 492. Yalnız kalınca bir arabanın keskin fren sesiyle irkilir gibi, tabanca yararken odasında yerlere çektiği yatağında, karmaşık duygular içinde sayıklayarak dalıp kaldığının sabahı, aşağıdan gelen bir çığlıkla fırlamasını anımsamıştı birden. Kalkıp merdivenlere koşmuştu deli gibi. Çalışan kadın gelmişti eve. Çığlık onundu. Parçalanmış şekerin önünde büyümüş gözlerle doktora bakıyordu, suçluyormuş gibi, ürkek, kuşkulu. ''Evet, Nuriye Hanım, ne canavarlık değil mi?'' Toparlanıp şekerin ölüsünü sokağın başındaki büyük çöp bidonuna attı götürüp Nuriye Hanım. Yıkadı taşlığı. Doktorun söylemesiyle şekerin maması, kapları, tuvalet kutusu nesi varsa onları dağıttı. Bir daha da günlerce uğramadı eve. Nasıl bir yalnızlık karabasanı içinde yaşamıştı o günler. Kaç kez aradığı Esmen'in telefonu da kapalıydı sürekli. Onun hiç aramamış olması da kanatır gibi olmuş, sürüp giden bir burukluk bırakmıştı içinde. Sindiremiyordu bir türlü. Diyelim babaannesine bir şey oldu, acısı var. Bir aramaz mı insan? Bana nasıl bu kadar ilgisiz kalabilir bu kız? Bir akşamüstü kıyıdaki yürüyüşten yorgun bezgin eve dönünce birden vermişti Vasken'e gelme kararını. İzleyenleri yanıltmak için Viyana'ya gidiyorum diye yaymaya çalıştı. Kalbine baktıracaktı. Nesine baktıracaktı ki kalbinin, belliydi her şey. Önce Viyana'ya uğramak düşüncesi sonradan iyi de gelmişti. Doğru buraya gelmek, varsa birileri, izleyenlere yol göstermekti. Viyana'da otelden telefon etmişti Vasken'e. Nerede kaldı bu adam diyordu ki, elinde dolu torbalarla Vasken göründü büyük kapıda. Gelip torbaları arkaya bıraktı, yola koyuldular. Buraları pek görmedin mi sen? Batenberg'e çıkacağız şimdi, Şimokyan'a. Yarım saate kalmaz evdeyiz, Ofsan'la bekliyor. Telefonla konuştuk demin. Telefonun nerede senin? Türkiye'de. Evde bir tane var bizim, onu kullanırsın. İstemem. Ses çıkarmadı Vasken. Kimseyle konuşmak istemiyordu doktor. Telefonunu evde bırakmıştı. Asfalt yolu tırmanıp yükseldikçe aşağıda genişleyen gölle, karşıda sıra dağlarla benzersiz güzelliğe dönüşüyordu görüntü. Yamaç paraşütü ile kendini boşluğa bırakmış birini sallanarak inişine takılıp kaldı. Niye atlar bu aptal? İndi mi bu güzelliği yitireceğini bilmiyor mu? Karşıki dağlar buzul bölgesi, Jungfrau Joch, Siebenhorn, Witternhorn, Schreckhorn, Mörsch. Tümü buzullarla kaplıdır Jungfrau Joch'un. Dişli trenle çıkılır. Gidelim mi bir gün? Buzul müzesi var orada. İstemem, ben seni görmeye geldim. Eskiden olsa çevirir miydi böyle bir öneriyi? Beni görürsün ama doğrusun belki de, sana iyi gelmeyebilir. 4000 metre filan oralar. Ağır ağır soyunup dökünen güzel bir kadın gibi gittikçe açılan görüntüye içinde çoğalan hüzünlü sevinçle bakıyordu doktor. Böyle seyretmek daha güzel. Güzelliklere uzaktan bakmaya yazgılıyız artık. Beitenberg'e varıp ağaçlar, çeşitli yapılar arasındaki uzun yolu geçerek göle bakan yamaçtaki eve vardıklarında güneş batmış, koyaklar kararmış, inen akşam lekeli ışıklarla boyamıştı ormanlı çevreyi. Karşıda yakın çevrende buzul parıltılarıyla sıra dağlar diziliydi. Yamaçtaki iki katlı karlı bölge tipi yüksek külah çatılı bir villanın üst katıydı Vaskenlerin kaldıkları ev. Eğimli arka avludan girildiği için düz ayaktı. Park ederlerken arabanın sesini almış olmalıydı. Ofsana kapıya çıkıp karşıladı o her vakit incelikli sevinciyle. İpek yumuşaklığında aklara bulanmış saçları, yorgun kırışıklı yüz çizgileri, ela gözlerinin iyilik dolu bakışıyla güzelden öte ermiş gibi bir kadın bu. Doktorla kucaklaştılar. Yemek hazırdı, arkadaki kapalı balkona kurulmuş masaya bekliyordu Ofsana. Gece serindiğinde açıkta oturamıyorlardı. Gösterdikleri genişçe yatak odasına valizini açıp yerleşti doktor. Çabucak bir duş yaptı yandaki banyoya geçip. Kalınca giyindi Ofsanlı'nın uyarısıyla. Viyana'dan getirdiği kırmızı şarapları da alıp yanları çevrilmiş içerlek önü yarım açık balkona gitti. İki yanlı ormansı yamaçların indiği koya, aşağılardaki göle, buzullu sıra dağlara bakıyordu balkon. Vasken açtığı şişeden kadehine kırmızı şarap korken Esmen'in özlemi sızı gibi geçti içinden bir anda doktorun. ''Niye beni böyle yalnız bıraktın? Niye sensiz bu şarap? Neredesin bir tanem?'' ''Hoş geldin.'' ''Hoş bulduk. Water sound.'' Kadehleri kaldırıp çın çın yaptılar Vasken'le. Ofsana'nın arada karıştırdıkları bir iki Ermenice sözcük dışında Fransızca-Türkçe karışımı söyleşiye başlamışlardı. Ofsan'la bir nedenle masadan kalkmışsa doğal biçimde Türkçe konuşuyorlardı. Ona doğru yorgunluğu nedeniyle izin isteyip odasına çekilince de Türkçe'ye dönüldü. O saate kadar İsviçre'deki kimi günlük olaylardan, İtalyan sınırından giren bir kurdun kamuoyunda nasıl tartışmalara yol açtığından, bu yılki turist bolluğundan, genel sağlık sorunlarından, daha çok da Ofsanlı'nın sağlık sorunları konuşulmuştu. Ağır migreni, kurtulamadığı kansızlığı vardı, tez yoruluyordu. Vasken kaya gibiydi. Doktorun hastalığına da pek bastırmadan Vasken değindi bir ara. Bu yaşta doğaldı bunlar. Daha özenli yaşayacaktı artık. Doktor konuşmadı. Söz edilmişti. Genel çizgide dünyadaki kötü gidişe değinilmişti. Masada ikisi kalınca yeni bir şişe açtı Vasken. Doldurdu kadehini. Doktor almadı. Dönecek misin Türkiye'ye? Ya ne yapacağım? Burada kal. Şaşkın baktı doktor. Duydun mu Esmeciğim, ne diyor bu adam? Ne yapacağım burada? Şarabını yudumladı Vasken. Ne bileyim dedi. Orada ne yapıyorsun? Bir sürü kişi gidip geliyor Türkiye'ye. Onlarla daha kolay kurarsın belki de bir aradayı. Sessiz, düşünceli bakıyordu doktor. Beceriksizliğine taş mıydı? Dışarıdakilerin daha duyarlı, atılımcı olduğunu biliyordu bu konuda ya. Böyle bir kurum tam güvenilip bırakılamazdı. Onlara da iş başa düşecekti gene. Bir de ne düşlerle gittiği ülkesinden yenik mi dönecekti şimdi? Esme'yi orada bırakıp nasıl geleceğim desene. Burada seninle birlikte olmak güzel şey Vasken. Seni hep aradım orada. Çalışmaya başlarsak neler katacağını da biliyorum. Türkiye'den çıkamam ben artık. Bu saatten sonra böyle bir güreşi gözüm yemiyor. Sağlığım da el vermez. Biri beni bu yükten kurtarmalı. O sinsi gülüşüyle bakıyordu Vasken. Ayıp oluyor doktor amca dedi. Hastalık tutsak mı aldı seni? Bu makineyi çalıştıracaksın oğlum diyen sen değil misin? İsteksizce gülümsedi doktor. Sağlamdı o zaman. Makine kaput Vasken. Hastaysan da yakışmıyor doktor sanda. Onarıp kullanacaksın. Bu iş ağır iş. Mafya mı ürküttü seni? Alaylı gülüyordu Vasken. Bak şu herife kışkırtıyor beni. Öyle olsa kalmaya gelirdim buraya. A Ermeni gavuru. Daha alaylı gülerek baktı Vasken. Burada mafya yok mu sandın? A Müslüman dacık. Doktorun duralamasıyla yavaştan aldı Vasken. Gülmüyordu. Bura dünyanın para merkezi. Mafya girmeyecek buraya. Paranın virüsü mafya. Para bir yere gitti mi onu da taşır yanı sıra. En çok sosyalist ülkelere güvenmiştik. Orada da kök salmış. İnsan ağzı olan aşağılık yaratık doktor amca. Eline olanık geçmişse yetmeyeceği bok yok. Sen de bilirsin bunu. Yeryüzünde nerede ne kadar kanlı mafya varsa tümünün kirli çamaşırları burada yıkanıyor. Türkiye ön sıralarda biliyor musun? Duyduğu şeylerdi bunlar doktorun da. Neyi tam biliyordu ki? Tut ki bildin. Bilmek ne işe yarıyor ki Vasken? Duyulmasını istemiyorlar. Demek ki bir işe yarıyor. Çatalıyla uzanıp masadaki karpuzdan bir dilim aldı tabağına. Çekirdeklerini ayırıp bir küçük parçayı ağzına attı. Doğruldu çiğneyerek. FPS, Finanzplatz Schweiz diye bir kurum var Basel'de diye aldı. Bankalardaki kaçak, kirli paraları izler. En büyük paralar uyuşturucu mafyasında. En karmaşık ilişki de onlarınki. Irak ordusunun İran'a saldırması, Sovyetlerin Afganistan'a girmesiyle uyuşturucu karşılığı dolar değil, gizli silah aldı mafyalar. İtalyan Cosa Nostra'sıyla Türkiye mafya babaları ortaklık içinde bu işin başını çekiyorlar. Abu Zer Uğurlusu, Dündar Kılıççı, silah tüccarı Yahya Demireli, Yaşar Avni Musullusu, Mehmet Cantaşı. Silah işi de devletlerin gizli örgütlerinde, iki yanlı vurgun. Devletin yüksek çıkarları için bu alanda kullandıkları da bir sürü bozkurtçu, faşist kardeşleriniz. Türkeş'in tayfaları. Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Mehmet Şener. Adı çıkanı, çıkmayanı, vatan, millet, devlet dedin mi gerisi kolay. Sığındıkları yer Sofya, Vitoşa'daki ya da Karadeniz kıyılarındaki lüks oteller. Bizim şanlı sosyalist Bulgar, Rumen devletlerimiz de biliyor. Büyük gelir kapısını kapatırlar mı? Narkotik olayları soruşturmada en büyük engel devletlerin gizli kurumlarından geliyor. Çoğu kez bir yerde takılıp kalıyor gizli soruşturmalar. Yargılamalarda ortaya döküldü bunlar. CIA'nın bozkurtçularımızla sürekli ilişkisi var. İşine uydu mu kullanıyor onları. Fransız gizli haber alma örgütü SDEC, İtalyan askeri gizli servisi SISMI olan bitenlerin içindeler aslında. Her yere ajan köstebek sokmuşlar. Amerikan Narkotik Bürosu DEA da biliyor her şeyi. Daha 72'de Lübnan'da Ermeni Henry Arsan'ı Ponte Chiasso'da elinde çantasıyla suçüstü yakalanmış, ispiyoncu olarak kullanıyor yıllardır. Uyuşturucunun çıktığı, taşındığı yolu kimin alıp kimin kime sattığını, hele bizim İtalyan Cosa Nostra benzeri kurulmuş babalı mafyaların tümünü, kısacık, parlak, musullu, oflu, şekerci mafya ailelerini, görüyorsun ben de ezberledim adlarını, kurumlarını, ortaklıklarını, hepsini biliyor. Tonlarca eroinin Avrupa'ya girmesine ses çıkarmıyor. Çünkü yüz milyonlarca dolarlık silahın Lübnan, İran, Irak, Afganistan'a sokulması yolu buna dayalı olarak açılıyor. Henry Arsen'a CIA'nın sağladığı gizli silahlarda neler yok. Bini aşkın tank, savaş gemileri, yüzlerce helikopter, roket, makineli tüfek, her türden savaş araç gereçleri. Bir orduyu donatacak her şey. Giderek 20 megatonluk 3 atom bombasının da adı geçiyor. Bu işlerin bedeli narkotikle karşılanıyor. Çıtları çıkmıyor 10 yıl Amerikalıların. Deya Amerikan narkotik polisi Avrupa polisine her türden yardımı durduruyor. Narkotik karşılığı silah alışverişinin ortaya çıkarılmasına bin bir taş koyuyor Amerikalılar. Dönen bütün oyunlarda İran'a gizli silah kaçakçılığında söz gelimi özellikle Türkiye'li, Suriyeli, uyuşturucu mafyalarını kullanıyorlar çünkü. CIA'nın gizli suç etkinlikleri İran Gate utanmazlığıyla ortaya dökülünce yolu açtılar DEA'ya. İpuçları belgeler vermeye, kimi köstebekleri açıklamaya, çeşitli destekler sağlamaya başladılar. Şöyle bir durup baktı Vasken. Marx'ın Horatius'tan aldığı ünlü sözü söyledi o sinsi alaylı bakışıyla. Dinlemiyorsun ama, bu senin kendi öykün. Çok iyi dinliyorum Vasken. Kimilerini bizim medyada verdi bunların, bilmek yetmiyor ki. Kalktı masadan Vasken, gidip salondaki raftan bir kitap çıkardı, getirip koydu masanın kıyısına. Bu söylediklerimin ayrıntıları burada dedi. Basel'deki dediğim Finans Plus Schweiz yayınlıyor bunları, Fransızca. Al oku. Uyuşturucu kaçaklığının sırtı çirkin devlet mafyasında. Eskiden kimseye bilgi vermezdi bankalar. İran Gate'le takke düşüp kel görününce dünyaya baskıya başladı Amerikalılar. Antiterör savaşına girişler, aslanlar gibi biliyorsun. Dünya para trafiğinin temiz fotoğrafını istiyorlar. Yasalar çıkarttılar burayı da zorlayıp. Korruption schraft kamp gegen die Besteigung. Yolsuz paraya, rüşvete karşı savaş. Gelen herhangi bir duyum ya da duyulan kuşku üzerine kişinin banka hesabında, kontosunda istediği gibi araştırma yapar polis. Savcılık sordu mu banka yanıtlamak zorunda. Bu para nereden geldi? Ak mı kara mı? Bu çelişkilerle fokurdayan dünyada yolu yok sanki aklamanın. Herifler parayı diyelim Karabük'te bir ortaklığa yatırıyor, oradan dışarıda bilmem ne kentindeki ortaklığa, oradan da buradaki bankalara. Para tertemiz. Avcı neçe al bilse, aldığı anca yol bilir. Anlamamıştı Vasken. Divan-ı Lugatit Türk'te bir eski atasözü. Avcı ne kadar hile bilirse, ayı da o kadar kaçacak yol bilir. Hele bu ayıların bilmediği yol mu var? İsviçre'nin derdi para gelsin. Son yıllarda Türkiye'den buraya para akımı göze batacak kadar çoğalınca bir iş var bunda deyip araştırmaya kalkmış bu dernek. Lozanlı bir uzmanlarını görevlendirmişler. Kesin kurcalamayı diye bir yerlerden gözdağı gelmiş hemen. Korkup durdurmuş onlar da. Al sana antiterör yasası. Kara parada İstanbul, Milano, Lugano üçgeni ana yollardan biridir. Kitap yazıldı bu konuda. Vereyim, polis romanı gibi oku. Her türden yasak mallarla dolu tırlar, görevlerin gözü önünde ufacık oyunlarla nasıl güle oynaya geçiyor sınırlardan, Türkiye'ye giriyor çıkıyor. Ne taşıdığını şoförler bile bilmiyor. Resmi kağıt başka, turdaki mal başka. İstersen Zürih'te, evde kitap. Benim bu işlerin üstüne böylesine düşecek ne vaktim var ne isteğim, sen biliyorsun yeter. Ben de böyle düşünüyordum eskiden. Bunları öğrenmek değiştirdi beni. Yeni edindiğim başka bilgilerden de söz edeceğim sana ileride. Dalgın bakıp kaldı bir süre Vasken. Kahverengi gözlerinde bir şeyler gezinir gibi oldu. Sana bir Ermeni'den söz etmişler dedin. Bir duraklamadan sonra ekledi. Belki de benim o Ermeni. Heyecanlanmamaya çalıştı doktor. Sessiz bakışıp kaldılar bir süre. Benim ortağım Süsbinder, işinde gücünde bir küçük burjuva. Çeşitli katlardaki yöneticilerden yakınları var. Duyumu o getirdi bir gün. Şaşalamış gibiydi doktor, suskun kaldı. Benim bir başkasıyla ortak hesabındaki paranın kuşkulu bir kaynaktan geldiğini fitlemişler. Kimler? Orası karanlık. Bunun sızması da bir tansık aslında. İstedikleri resmi kurumları kışkırtıp açık yakalamak belki de. Çalı dibi taşlıyorlar bir şeyler öğrenmek için. Onların da köstebeği yönetim içinde belki. Rüşvet var, seks var, gözdağı var, kışkırtmak var, kara çalmak var, gizli açık temizlemek var. Her yerdeki yöntemi mafyaların. Dalgın alaylı mırıldandı doktor. Bizimkiler solcu mafyaymış. Yalancıktan açtı gözlerini Vasken şaşırmış gibi. Deme dedi. Komintern de yok. Kime bildireceğiz şimdi? Randevu evinde çalışan namuslu aile kadını yoldaşlarımız bunlar demek. Alaylı bakıştan sonra sürdürdü. Kirli işimiz yok bizim. Parayı Alman bankasından geçirdim buraya. Kökeni belli. Vergileri ödenmiş. Süs binderi de iyi tanıyorlar. Savcı yardımcısı kuzeni oluyor bizimkinin. Yememiş savcılar, duyuru yapanın üstüne gideceklermiş. Yitirmişler izini. Öyle demişler. Yakını savcı dolaylı biçimde beni uyarmak için bilgilendirmek mi istedi süs binderli? Belki de başka bir oyun. Nereden bilirsin? Bu süs bindere güveniyor musun? Bir şeyleri öğrendi demek. Ben sana bile güvenmiyorum dacık. Hastayım diye kaytarmaya kalktın. Yıkacak adam arıyorsun. Gülümsüyordu. Doktor da gülümsedi isteksizce. Güvenmesem ne yapacağım? Duralayıp mafya ağzıyla aldı alaylı. Yamuk yapmadı bugüne kadar. Kaç yıllık ortağım? Sormadı mı sana kim, ne ortaklığı bu, ne parası? Düşünceli bakıyordu Vasken. Nasıl sorar? Sadece lokantada ortağız. Biliyorsun seni tanır, görmüşlüğü vardır da ilişkilerimizdeki yakınlığı hele bu işi bilmez. Öyle konuşmamış mıydık? Senin adın şimdi de hiç geçmedi. Ben de varmadım üstüne. Yalnız birileri bir şeyleri kurcalıyor doktor amca. Bir bit yeniği var bu işte. Geç oldu yatalım. Allah'ın son günü değil. Saatine bakarak kalktı Vasken, odalarına geçtiler. O gece geç saatlere kadar gözü uyku tutmadı doktorun. Peşlerindeydi birileri. Bilmiyor muydun? Bırakacaklar mı sanmıştın? Nasıl bir yol tutmak gerek şimdi? Yolu Vasken'le bulacaksınız. Evet de sağ olsun, bazı aşırı iyimserdir o. Korkulacak bir şeyi umursamaz bakarsın. Değiştim dediği odur belki de. En iyi uyarı incelemeyle olur. Olmadı uyaracaksın, iyi ki gelmişim. Çok geç uyumasına karşın iyi duygularla uyanmıştı sabah. Onu geçiyordu kalktığında. Dinlenmişti. Mutlu bir yeğeniklikle yıkanıp çıktı hemen. Balkonda kahvaltıdaydı Vaskenler. Ofsan'la bizi gezdirecek bugün. İyi uyudun mu? İyiyim dedi doktor. Şu doktorlar fit koymamış olsa daha da iyiyim diyeceğim. O sinsi gülüşüyle siktir et doktorları dedi Vasken. Ellerine geçeni şunu neresinden vuralım diye kafaya takmış bir sürü herif. Bir boktan anlamazlar. Bana da kanser diye saldırıyorlardı. Tutturamayınca sustular. Doktorlara takılmak yolunu bulmuşsa yapmadan duramadığı şakalarındandı Vasken'in. O dediklerini Ofsanna'ya Fransızca inerken doktor da gülüyordu Ofsanna'da. Toparlanıp çıktıklarında Ofsanna'nın arabayı köyün içindeki uzun yolda sürerken bir küçük yapıyı gösterdi Vasken. Korkma, ölmek sorun değil burada. Bak bura köyün sağlık ocağı. Günün her saatinde Azrail'i bekletmeden yetişirler hemen. Yan yan bakıyordu gene o bıyık altı iğneli gülüşüyle. Çevredeki birbirine komşu iki gölün, Brienzerse, Turnerzerse'nin kıyılarındaki köylere, ilçelere, tanınmış gazinolara, lokantalara uğrayarak, armağanlık yerel öteberiler satan sergi benzeri renkli iş yerlerini gezerek dolaşıp durdular gün boyu arabayla. Çay, kahve, bira içtiler, yemek yediler, ufak tefek bir şeyler satın aldılar. Ofsanna'ya yeşilli kırmızılı köy işi el örgüsü bir yün atkı aldı doktor. Benzerini, daha beğendiğini, başlığı, kısa boy çorabıyla Ofsanna istememişti onları sardırdı. İstanbul'a götürecekti, evde çalışan kadının kızına. Esme'yi almıştı oysa. Dünyayla, Türkiye'yle, İsviçre'yle ilgili daldan dala söyleşirlerken gezinip kısalı uzunlu yürüyüşler yaptılar. Hepsi de güzeldi, giderek dinlendiriciydi ya, akşama doğru döndüklerinde Enikon'u yorgun duyumsamıştı kendini. İzin istedi uzanmak için, odasına geçti. Esme'ye aldığı armağanları valizine yerleştirirken, paketi açar açmaz bağırıp çağıran yeşilli kırmızılı renkler içindeki yünlülere baktı. Kaldırıp eline doluyor gibi sarkıttığı atkıyı Esme'nin, o taşıdığı güzel başla onurlanarak dikelen yumuşacık boynunda düşündü. Çelişkili duygularla kaynaşıp durdu içi. Bir daha göremeyecek miydi çelik ışıltısındaki yeşil gözlerini Esme'nin? Olacak şey miydi bu? Niye? Neler olmuyordu ki bu aşağılık dünyada? Beklemiyor muydum böyle bir kötü günün geleceğini? Bekliyordum diyelim de, beni böyle nasıl bırakır bu kız? Umutsuz, hasta bir yaşlının başını mı beklesin de? Gerçek acı da olsa gerçek. Değil, acı gerçek de olsa acı. En iyisi burada ölmek belki de. Ölsene, Esme'yi görmeden mi? Mafyalar üzerine dün gece Vasken'in söyledikleri geçti kafasından. Ne çirkef bir dünyada yaşıyorduk. Ama yaşıyorduk işte. Kalkıp pencereye gitti. Yemyeşil çevre, aşağıdaki kararan koyak, ince tül gibi bir göl, karşıda ak sıra tepelerle benzersiz güzellikteydi her şey. Koynunda ne güzellikleri taşıdığının ayrımında olmayan bu duygusuz kör doğada, gördüklerinin coşkusuyla yaşamak ayrıcalıktı. Yahya Kemal'in Boğaziçi için söylediği o ünlü dizeleri geçirdi içinden. Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri, Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Nasıl benzer Boğaz içine? Esme yok ki. Balkondaki akşam yemeğinde herkes yorgundu biraz. Biz yarın erkenden Zürih'e ineceğiz dedi Vasken. Gelmek ister misin? İçi çekmemişti doktorun. Bilmem dedi. Ne vakit dönersiniz? Akşama. Ofsanının alacakları var. Ben de iş yerine uğrayacağım. Sen kal istersen. Sıkılırım dersen benim arabanın anahtarlarını bırakayım. Çık gez çevreyi. Biz ofsanının arabasıyla ineceğiz. Çoktandır araba kullanmıyorum. Vasken şaşırmıştı. Sen köyde olmuşsun Anadolu'da. Orada da köyde araba var şimdi. Mercedes'le geziyordun. Güldü doktor. Öyleydi. Türkiye'ye gelirken avukat Mustafa'yı tanıtan lokantacı Kürt'e ucuza bırakmıştı arabasını. Sana bir araba alalım demişti bir gün Esme'ye. Taksi varken ne olacakmış araba? Uğraşamazmış onunla. İstese çoktan alırmış. Çekici şeylere nasıl ilgisiz kalabiliyordu bu kız? Güdüleriyle cicili tüketime bağımlı kılınmış bir kuşakta bu kendine özgü kişiliği nasıl kazanmıştı? Böyle bir mutlu şaşkınlıkla düşünmüştü o günde. Yemekten sonra erken çekildiler odalarına. Doktor da erken yattı. Sabah kalktığında kahvaltı düzenini masada bırakıp çıkmıştı Vaskenler. Kaynatıp çayını içti. Bir şeyler yiyip ilaçlarını aldı. Yürüyüşe çıktı uzun köy yolunda. Çevreleri ak, al, sarı, gümüş, rengi lale, zambak, karanfil benzeri çeşitli çiçeklerle kaplı, yolun iki yanına dizilmiş bahçeli yapılara bakarak yürüdü uzunca bir süre. Arabalar gelip geçiyordu. Lekesiz mavi üstüne ak çizgi çekerek uçak geçiyordu göğün derinliklerinden. Bir otobüs durdu boş bir durakta. Titrek bastonlu bir yaşlı kadını indirdi şoför. Yürüttü biraz yaya kaldırımında. Yerine geçti sürdü arabayı. Kadınlı erkekli tek tük birileriyle selamlaştılar. Guten Morgen. Kuş cıvıltıları geliyordu önünden geçtiği koruluk benzeri ağaçlı yerden. Tertemizdi soluduğu güneşle yıkanmış hava. Bütün bu dinlendirici şeylere karşın içindeki ağırlıktan kurtulamıyordu bir türlü. Buraya niçin geldiğini açıkça söyleyememişti. Nasıl açsam diye aranırken daha ilk sözlerde kapıları çarpar gibi kapatmıştı yüzüne Vasken. Tam açık yüreklilikle konuşsana. Kendime konuşabilmiş miydim? Sorun oydu aslında. Korktuğunu düşünmekten korkarak yabanıl saldırgan heriflerin elinde istenci dışında bir şey imzalarsam diye korkmuştu. Şekerin öldürüldüğünün gecesi buydu en çok yüreğini zonklatan. Çevreyi kuşkuyla gözleyerek tek başına dolaştığı günler boyu saplantı gibiydi yüreğinde bu korku. Tek umar buraya gelip tüm yetkiyi Vasken'e bırakmak diye düşünmüştü sonunda. ''Mafya mı ürküttü seni?'' diyordu Vasken. Kendini savunma içgüdüsüyle söyleyememişti doğruyu. ''Evet Vaskenciğim, mafya ürküttü beni. Bu sorumluluğu taşımaktan korkuyorum.'' Sonra ne diyecekti? ''Gel bu belayı sen üstlen, gözünden kaçar mı Vasken'in?'' ''Yıkacak adam arıyorsun.'' dedi hemen. Buranın mafyalarını ayrıntılarıyla boşuna mı dökmüştü önüne? ''Burada mafya yok mu? Müslüman da acık.'' dedi. ''Ne desindi başka? Nasıl önerebilirdi böyle bir şeyi? Buraya niye gelmişti öyleyse? Ne işi vardı burada?'' Esme belki de İstanbul'dadır şimdi. Eve dönünce salondaki raf üstünde duran telefona bakıp durdu bir süre. Yaklaşıp kaldırdı, çevir sesini duyunca yüreği küt küt atarak çevirdi Esme'nin numaralarını. Bip sesleri başladı kesik kesik. Aynı heyecanla yineledi aramaları. Gergin sessizlikten sonra bir uyarı ezgisiyle ''Keine Anschluss, unter diese Nummer'' böyle bir numara yok diyordu telefondaki kadın sesi. Üzgün kapattı. Cep telefonunu niye almamıştı sanki? Her açışta yüzümü duvara çarpar gibi olduğum kapalı telefonla sinirlerim daha da bozulsun diye mi alacaktım? Aramış mıdır acaba? Boşlukta sağa sola bakınıp duruyordu salonda. Vaskenlerin Zürih'teki büyük dop dolu bir kitaplık, çeşitli seçkin CD'ler, kasetlerle yüklü kocaman müzik setli evlerinin yanında çok yoksuldu bu kira evi. Raftaki mafya ile ilgili kitaba uzandı isteksizce. Karıştırmaya başlayınca öğle yemeğinden sonra bir saat kadar uzanması dışında Vaskenler gelinceye kadar bırakamadan parça parça okuyup durdu. Türkiye ile ilgili gerçekten ilginç şeyler vardı kitapta. Kara para savaşında öylesine dev sayılar geçiyordu ki onların banka hesapları gülünçtü yanlarında. ''Sizin işi çurçurlara vermişler'' sözünü anımsadı. Solcu mafya olmalarından değil, olsa olsa bu nedenle daha az tehlikede sayılırlardı belki de. ''Bırak aptallığı, yavru engerek, engerek değil mi?'' Akşam gün batışına yakın araba sesiyle çıktı kapıya, Vaskenler'de. Elleri kolları paketler, torbalarla dolu dönmüşlerdi. ''Ne o dacık, gözlerin yollarda mı kaldı?'' ''Öyle oldu. Bak ben de sana ne getirdim.'' Uzattığı paketi görünce tanıdı hemen. Çok güzel elmalı pay yapan bir pastane vardı Zürih'te. Biliyordu sevdiğini Vasken, oradan elmalı pay almıştı. ''Sağ ol'' dedi, ''unutmamışsın.'' ''O karı seni yıllarca elmalı payla tuttu elinde, unutur muyum? Hediye miydi? Hep burun mu diyorlardı, ne?'' Gülerken hüzün doldu içine birden doktorun. Elmalı pay, hep burun sözleri, Esme'yi, Kuru Çeşme'deki lokantayı, o gece onun annesiyle doktorla ilgili anlattığı çocukluk anılarını anımsatmıştı gene. O ışıldayan gözleriyle Esme dikilmişti karşısına, toplandı irkilir gibi. Tadı kaçmıştı, artık uzak tutsa kafasından bunları iyi olacaktı. Günün yorgunluğunu yemekte çökmüştü üstlerine vaskenlerin. Tek tük konuşmalardan sonra odalarına çekilmek için kalktılar. Ofsanlı'nın köy evinde konuk arkadaşları Jura'ya çağırıyorlarmış yarın. Arkadaşlarının doğum günü kutlamaları mı ne varmış? Birlikte giderler miydi doktorla? Bağışlanmasını istedi doktor, kalabalığa hiç gelemiyordu. Akıllısın dacık dedi Vasken, ödüm patladı gidelim diyeceksin diye. Ofsana gitsin, benim de içim çekmiyor. Bekarlığın tadını çıkaralım bir iki gün seninle.